Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekçam var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Seni sormalı.
İyiyiz. 20-25 Ocak 2014 gündemi. Evet. Burası teknoseyir.com.
Evet.
Bize Facebook ve Twitter üzerinden de ulaşabilirsiniz. Yine /teknoseyir. Adres değişmiyor.
Evet. Adresimiz aynı.
Özellikle Facebook'tan da takip edin. Çünkü orada bazı içeriklerin daha önceden haberdar ediyoruz sizi fotoğraflarla bir şeylerle içerikleri atıyoruz.
Ya da sadece Facebook'ta yayınlanan ufak videolar oluyor. Esprili şeyler oluyor, içerikler oluyor.
Evet. Ya da işte bu gece video yok diye oradan haber veriyoruz.
Reklam yapmıyoruz, spam yapmıyoruz. Takip etmenizde fayda var.
Evet. Şöyle bir geçen haftayı hatırlayalım mı Levent abi?
Evet, yoğun bir hafta geçirildi. Bomba videolar yayınlandı. Bir hatırlayalım bence. Evet, haftaya... Bundan sonra öyle bir değerlendirme yapalım.
Haftaya NAS'la başladık. İnsanlar artık kusuyorlar ama.
Sinolojinin evet. Çok güzel bir cihaz aslında.
Ama evet o da çok güzeldi. Ve hani ilk defa alınabilecek bir ürün inceledik. Yani NAS'lar genelde çok pahalı oluyor.
Yani dolar bazında konuşursak 3 basamaklı rakamlara indik o cihazda. Evet. Daha öncekiler 4 basamaklı rakamlardaydı. Onu inceledik. Asus'un Tegra 4'lü transformerını inceledik. TF701T. Benim evet. Çok merak ettiğim bir üründü. Onu inceledik, bayağı kurcaladık.
Yine çok ısrarla sorulan Dark X5 vardı.
Evet, telefon. Yeni bir...
Yeni bir General Mobile markası olacak mı?
Yerli markadan. Bu arada yerli marka diyorum hani 3 kere tekrar ettim. Çünkü işte bu yerli telefon değil ki falan diye yorum geliyor. Yerli telefon demiyoruz zaten. Biz Turkcell T40'a Türk mühendislerinin ürünü diye tanıtanlardan değiliz. Sadece... Türk markası. Hı hı. Türkiye'den bir firmanın kendi markasıyla piyasaya sunduğu bir telefon.
Evet.
Bayağı ilgi gördü.
Gördü. Bakalım piyasadan da ilgi görecek mi?
Evet.
Daha devam ederiz biz öyle işler yapmaya arada. Çünkü görünüşe bakılırsa Levent abi hani önümüzdeki dönemde telefonlar ikiye ayrılacaklar. Taksitle alınabilenler ve alınamayanlar diye.
Ya şimdi doların falan da deli yükselmesiyle bu tabii... telefonlara falan şimdi daha yansımadı gözüküyor.
Evet.
Yansıyacak. Satın al taksit işi de gelince telefon pahalı telefonları satın almak iyice zorlaşacak.
Evet, taksit için mecburen yani şu anki görünen şeye gidip operatörden falan alacaksın.
Tabii bu dolardaki artış bu General Mobile Discovery'lere, bu Dark'lara falan yansımayacak değil. Yok. Onlara da yansıyacak.
Yansıyacaktır. Tabii CES videosu vardı bu hafta ama o tam CES videosu değildi. Biz onu kaçırmıştık ama hani...
Akılda kalanlar. Bir şey başka türlü bir şey yapmak çok zor Murat. Çünkü uzaktan hani bizzat çekmemişsin. Bir kere elinde şey yok hani bizzat görsel çektiğin yok. Video ya da fotoğraflar yok. Onlarda da işte tutuyorsun, yapıyorsun. Telif hakkı ihlali bilmem ne YouTube işgüzarlık ediyor. Hani öyle bir ihlal tabii, olmamasına tabii. Rağmen... O yüzden hani biz en son bir E3
mü evet
oyun yılbaşı oyunları şeyinde sabit görüntü kullanmak zorunda kaldık. Hani komik bir şey oluştu. Ya işte video yapmışlar, içine sabit görüntü, fotoğraf koymuşlar falan dendi ama mecburen. Yoksa yayınlayamıyorsun hiç videoyu. Neyse işte biz de CES'ten akılda kalanlar bir değerlendirme yaptık. Bir de otomobil bölümü otomobil departmanı bir bomba daha patlattı. Geçen haftaki Mercedes'in ardından bir de Renault geldi.
Evet.
Captur mu? Capture mu? Captur. Bunun nasıl okunuyor bu? Captur. Fransızca bir kelime mi? Ben anlamadım.
Ben de bilmiyorum abi.
Ama çok ilgi çeken bir araba videosu daha geldi. Şimdi bunların devamı istenecek. Umarım canlar hazırdır.
Canların hazır olmasında sıkıntı yok. Araba firmaları hazırdır inşallah böyle bir şeye.
Evet.
Esas sorun araba bulmakta.
Evet.
Evet haftayı böyle geçirdik.
Evet.
Bu aslında eski haber. Ya da su bizim hani gündeme yetişmiş ama...
Pazara yine gelmiş
evet,
bir haber
bu. Pazara denk gelmiş. Bu haftaya sarktı. Panasonic tüketici ürünlerinde Türkiye'den çekildiğini açıkladı.
Evet bu büyük bir olay. Özellikle... Yani satın almayı, yeni bir Panasonic satın almayı falan düşünenler varsa bu önemli.
Şöyle, kurumsal takılacağız diyor Panasonic Türkiye'de. Geçen sene Vico'yu falan almışlardı hatırlarsın.
Ya şimdi
fotoğraf
Panasonic
makinesi falan
ne yaparsa
olacak.
Yapsın insanları ilgilendiren şey şu. Televizyondan çekiliyor. Fotoğraf makinesinden çekiliyor. Kişisel bakım ürünü diyor. Evet. Panasonic'in tıraş makineleri meşhurdur.
Evet.
Onlardan çekiliyor. DECT telefon, ev telefonu, kablosuz ev telefonlarından çekilmiyor. Çünkü onda da çok ünlüdür Panasonic biliyorsun.
Tabii ve klimalardan çekilmiyor.
Klimadan çekilmiyor. Yalnız şimdi şurada şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Hani şu anda Panasonic fotoğraf makinesi, televizyon alırsanız tamam adamlar size 2 yıl garanti vermek zorunda ama onun garantisi şeyi sıkıntılı olur. Onu söyleyeyim. Bir firma pazardan çekildi mi, bir ürünü kaldırdı mı falan biliyorsun. Hani onun 2 sene desteğini anca zorla verir işte. Devletin zoru var zaten 2 yıl vereceksin diye. O yüzden bence düşünün.
Evet.
Hani bence düşünün. Çünkü abi, dediğim gibi en azından şu var. Servisi azalacak.
Yani.
Yedek parçası azalacak. Bence düşünün. Çünkü fırsatlar sunulabilir şimdi bu aralar televizyonda falan. Hani abi, değerlendirilebilir
başka
de.
Başka bir sorun daha var. Şimdi Panasonic istediği kadar çekilsin. Sonuçta artık paralel ithaletlenen bir şey var. Bundan sonraki Lumix'ler millet çatır çatır yine getirecek. Sağda solda göreceksin.
Evet.
Çünkü iyi ürünleri de var. Panasonic, Micro Four Thirds'ün iki markasından biri. Yani evet. Öyle şeyde değil. Yabana atılabilecek bir firma da değil.
Şimdi, yani bu karar acaba nasıl kaynaklandı? Ben merak ediyorum ya.
Herhalde yeterince kâr etmedikleri için. Uğraştıklarına değmiyordur.
Yani şeyi ama mesela telefonu bırakmıyor. Çünkü orada büyük olasılıkla memnun.
Evet.
İstatistiklerden. Telefon dediğim de işte DECT, kablosuz ev telefonları.
Yani bakalım göreceğiz.
Klimada memnunlar.
Ne kadar bulunamayacak Panasonic görürüz. Birileri çünkü bu boşluğu değerlendirir,
evet.
Getirir ürünleri bence. Daha kötü olacak. Yani
Farklı kanallardan gelecek.
Yine bu kendi başları arayacak.
Resmi servis, ona servis vermek isteyecek mi, istemeyecek mi falan filan.
Evet. Yani bakalım.
Evet. Panasonic de böylece bize veda etti diyebiliriz.
Türkiye'ye. Nintendo yeni iş modelleri düşünüyormuş Levent abi.
Biz bunu geçen hafta konuşmuştuk ya, Nintendo'nun işte çıkışlarından birisi mobile.
Hı.
Yani çünkü adamda Mario var ki Mario hani çok büyük bir lisans. Bunun dışında işte Zelda'lar var, başka Nintendo'nun bir sürü Metroid'ler. Bir sürü böyle kendine ait ve para eden oyun dünyaları diyelim var. Sonuçta şimdi sen bir Mario oyunu yap, nereye yaparsan yap, satacaktır. İşte deniyordu ki ya Nintendo bıraksın bu Wii U'yu falan. Bu şeyi pazarlasın hani, mobile oyun yapsın falan. Bu artık bu baskı Nintendo yönetimine kadar ulaşmış. Wii U yine geçen açıklanan rakamlarda yine bekleneni vermeyince onlar da bir bakacağız, değerlendiriyoruz demişler. Ama tabii şey demişler, yani olay demişler hani Mario'yu tabletin ekranında yürütmekten ibaret değil. Hani bunun gelir modeli var, bir kültürü var, geçmişi var. Dolayısıyla hani hemen bir şey olmaz demişler. Mantıklı. Bakalım ne olacak. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi Nintendo'nun kendi mobil cihazları var zaten. Hmm. Hani mobil cihazları değerlendiriyoruz diyor ama orada tabii akıllı telefonları ve tabletleri kastediyor. Yoksa kendi DS'i, 3DS'i, bir de iki boyutlu 2DS çıktı ya. Onlar zaten Nintendo eskiden beri, Game Boy'dan beri zaten. Hatta hani Nintendo'nun kökeninde biliyorsun Game Watch var. Game Watch dediğimiz bizim çocukken. Dolayısıyla Nintendo mobile uzak bir firma değil. Mobile aşina bir firma. Fakat başkasının mobil hardware'ine aşina değil. Bakalım nasıl bir çıkış bulacaklar.
Evet. Fransa'dan bir haber. Abi şu Fransa'da hani 3 faul hakkın var ya internette.
Evet.
Bu sistemin,
canın var.
Evet, 3 canın var. Üçüncüyü de yaktın mı internetin kesiliyor.
Ya tabii şey, korsan içerik indirme.
Korsan içerik. Yapılan araştırmaya göre pek bir etkisi olmadı ortaya çıkmış. Millet yine indiriyormuş bir yolunu bulup. Ama daha başka bir ilginçlik de iTunes'tan yapılan satışların artmış olması, ama bu da yasayla alakalı değil. Ondan önceki sonuçlar. Yani yasa olmasa da böyle bir artış trendi zaten varmış. İnsanlar daha çok müzik indiriyormuş. Yani yasal yollardan.
Evet.
Dolayısıyla yasa hem işe yaramamış hem de bir bakmışlar. Yani iş düzgün olduğu zaman insanlar zaten alıyorlar parasını verip.
Ama burada çelişkili şimdi açıklamalar da var. Şimdi burada işte bu sistem işe yaramıyor dediler. Ama bundan bir yıl önce de Fransız içeriğinin hani korsan paylaşımı tamamen kesildi. Çok güzel her şey demişlerdi. Hadopi mi ne diyorlardı hatta bu sisteme? Hadopi işe yarıyor. Hani Fransız domestik kendi ürettikleri içeriğin paylaşımı kesildi demişlerdi. Ben de bunu anlamıyorum. Kimle konuşursan başka da rakamlar galiba öne sürüyor.
Ya da araştırma konusu farklı oluyor diyelim.
Yani ya da işte sorulan sorular mı farklı, değerler mi farklı? Evet, bu Three Strikes, 3 hak, 3 can sistemi Türkiye için de böyle bir şeyler düşünülüyor biliyorsun. Dolayısıyla da yakından takip etmek gerekli.
Evet. Intel 5000 kişiyi daha işten çıkartacakmış.
Evet. İşler iyi diyordu geçen hafta.
Evet.
Tabletten de artık kazanıyoruz diyordu. Ama 5000 kişiyi de işten çıkartacağını.
Bir de fabrika açıyordu, açmıyor.
Açmadan kapattı.
Evet, açmadan kapattı.
Değmeyeceğini karar verdiler. Şimdi de işte 5000 kişi, ki %5'i miydi iş gücünün toplam?
Öyle bir şey yok. Evet, %5'ini
bu sene içinde işten çıkartıyor. Bu haberde de şey tepki çekti yurt dışında yayınlandığında. İşten çıkartıyoruz, işte küçülüyoruz falan demiyor. İşte rekabet şartlarına göre kendimizi iş dünyasının gerekliliklerine göre insan kaynaklarımızı konumlandırıyoruz gibi bir laf etmişler. Tabii yani yabancı sitelerde o lafa çok takıldı insanlar. Evet. Hani işten çıkartılırsan şey diyeceksin, ha işten çıkartıldım demeyeceksin.
Evet.
Rekabet iş dünyasının gereksinimlerine göre ayarlandım yeniden.
Burada şöyle bir şey
zam
var.
Zam değil, güncelleme vardı ya bizde.
Evet, evet. Şimdi o bak, hesap. Bu sistem biraz da şöyle çalışıyor Levent abi. Benim sen o firmadasın, çok uzun süre çalıştın. Sana tatlı bir teklif sunuyorlar. Gel emekli ol. Sana
evet.
Şu kadar para verelim.
Elimizde kalma bizim.
Evet.
O yine daha vicdanlı bir şey.
İşte bu 5000 sayısında onlar da varmış.
Evet. O daha vicdanlı bir şey. Öbür türlü ayarlandın oluyor.
Bizim sektör tabii bu. Biz kendi sektörümüzü biliyoruz. Başka sektörlerde de aynı teklifler şu aralar o potansiyel ihtiyarlara yapılıyormuş abi. Herkes bir küçülme derdinde.
Evet.
NUC, Intel NUC içine disk alacak şekilde
güncellendi.
Güncellenmiş.
Şimdi NUC'un incelemesini biz yapmıştık. Evet. İlk kez duyanlar varsa NUC diye aratsınlar TeknoSeyir'de. Gerçi linkini veririz şeyde de. Yazı içinde de, haber linki içinde de. Intel'in minicik bilgisayarı. Mac Mini'si. Neydi o? Mac Mini miydi? Neydi
ya?
Ufak bilgisayarın adı. Onun gibi. Intel'in minisi. Intel onu zaten bir güncellemişti. Haswell'e yükseltmişti. Hı. Biz Ivy Bridge'lisini incelemiştik. Şimdi bir daha güncellemişler. Haswell'linin daha kalınını çıkartmışlar. İçine disk takılabiliyor. İçine onun disk takılmıyordu biliyorsun. M-SATA tipi minicik SSD takılabiliyordu. Şimdi içine 2,5 inç istersen hani mekanik disk takabileceğin şekilde...
İyi olmuş.
Büyütmüşler. Bence de iyi olmuş. $10 mı ne daha pahalıymış.
Hiçbir şey değil.
Bence çok cazip. Eğer öyle bir ihtiyacın varsa, hani içine depolama takma ihtiyacın varsa, yoksa tabii incesi yine güzel ama bu olasılığın gelmesi de güzel olmuş. Çünkü bir de o M-SATA'lar biraz pahalıydı biliyorsun.
Çünkü bir de hani şey depolama ihtiyacını da düşünerek hani hiçbir şekilde güncel içine bir şey takamıyorsun. Baştan hani 256 MB falan alayım dedim ya, pahalı. Yani daha da pahalı oluyor.
Evet.
128'i hemen dolduruverirsin. AMD kazancını arttırdı konsollar sayesinde. Levent abi ne diyorsun?
Bekliyorduk zaten evet. Böyle olacağını. Beklediğimiz şey oldu. Konsolların piyasaya çıkmasıyla, AMD'nin bilançosuna yansımasıyla AMD'nin kazancı arttı.
Evet.
Fakat işlemci tarafında pek geçen seneye göre şey yok. Evet. Artış yok.
Pek yok.
Grafik tarafı kurtarıyor.
Biliyorsun orada da şu Bitcoin patladıktan sonra ve AMD'nin bu işi iyi yaptığı ortaya çıktıktan sonra yurt dışında kart bulunamaz hale gelmiş. 79
enteresan,
serisi.
Enteresan evet. Nerelerden firmalara ne gibi sürprizler oluyor? Bakalım. İşte bu tabii şeyi bilmiyoruz. Hani AMD'nin bu konsoldaki lisans modelini, bu gelir akışı sürekli mi olacak? AMD'yi taşıyacak mı? Yoksa bu bilançoyu, bu dönemi kurtardı ama önümüzdeki çeyreklerde yine mi karamsarlığa batacak, göreceğiz o kısmını.
Evet. SanDisk'ten bence en bu haftanın en teknolojik şeyi haberi bu. Ultra DIM
diye bir teknoloji.
Evet.
DIM modülü yani bellek modülü üzerinde SSD.
Evet.
400 GB'a kadar inanılmaz düşük gecikmeli erişiliyor. Şey de iyi. IOPS dediğimiz saniyedeki işlem sayısı da şey okumada 150 bin falan. Yani biz biliyorsun 100 binleri böyle nadiren gördük şimdiye kadar normal SSD'lerde. 1 GB okuma saniyede, 760 MB yazma. Şimdi deli gibi rakamlar, çok güzel rakamlar. Ama nasıl şey olacak Murat? Hani bu hani şimdi getirdim eve taktım kullanıyorum olmayacaktır bu. Bunun BIOS'tan falan herhalde bir desteği olacak.
Desteği olması lazım.
Bunu bilgisayar RAM olarak görmeyecek. Depolama yok. Olarak görecek herhalde. Ama şeyde RAM slotuna takılı.
Şimdi hem RAM var hem de şey var. İkisi bir arada. SSD bir arada gözüküyor.
Evet.
Çünkü zaten ya şey gibi düşünmemek lazım. SSD'yi RAM yerine kullanıyorlar gibi değil.
Evet.
RAM yine var içinde ama ek olarak SSD'yi de o veri yolundan oradan konuşturmuş oluyorsun.
Ve direkt işlemciye bağlıyorsun.
İşlemciye bağlıyorsun. Ya teoride çok iyi ama bunlar tabii ilk başta zaten süper pahalı olurlar. Ve o yüzden de ilk olarak serverlarda gözükecekler. Ama bize de geleni düşer diye tahmin ediyorum. Hani daha düşük kapasitelisi vesairesi.
Ya kabul görürse, hakikaten işe yarıyorsa bu şeye yansır.
Yansır.
Evdeki masaüstü bilgisayara yansır.
Evet.
Ama hakikaten işe yarayan bir şey, katan bir şey mi?
Görülecek.
Evet.
Paramount stüdyoları artık 35 mm filmi Amerika'da göndermeyi kesiyorlarmış. Yani sineması güncel olmayan, dijital sisteme geçmeyenler Paramount'un ürettiği, dağıttığı filmlerden faydalanamayacaklar. Çünkü hepsi dijital olacak.
Şimdi Murat, bu Paramount haberinde bir kere şu enteresandı. Bu böyle oluyor ya, hep biz takılıyoruz çok. Bazı haberler yanlış anlaşılıyor. Hmm. Burada da şey, Paramount stüdyoları filmi bırakacak deyince şey oldu. Bazı yayınlar Türkiye'de, hani normal ana akım denen medya, hani film işinden çıkıyor gibi yazdılar. Sadece başlığına bakarak yazdığı şey yaptıkları için. Adam fiziksel filmden çıkıyor, dijitale geçiyor.
Evet.
Bu önemli, yani bu adamların uğraştıkları bütçelerin, bu filmlerin dünyanın en ücra köşesine kadar gidip izletildiğinin falan düşünürsen büyük olay tabii ki. Artı şeyi biliyorsun. Her ne kadar o dijital projektörler, bu filmlerin dijital dağıtımında kullanılan depolama üniteleri falan da servet olsa da filmin kendisi çok pahalı bir şey biliyorsun.
Öyle öyle.
Hani fakir sinemacılar işte şey çekerler ya, böyle hiç hatasız çekmek isterler falan. Çünkü film alacak paraları yoktur falan. Hani onların da filmleri yapılır. Gariban sinemacı şeyi. O işten de kurtuluyor. O işten de kurtuluyor. Bir tabii. De şeyi bilirsin. Mesela hani belki görmüşsündür. Kargo firmasına gittiysen duvarda şey yazar işte şunu taşımayız, işte altın taşımayız, işte asit taşımayız falan. Onlar için de sinema filmi de taşımayız yazar. Çünkü acayip yanıcı bir şey. Hani benzin gibi, petrol gibi muamele görmesi lazım. Bunlardan kurtuluyor işte.
Evet.
Kurtuluyor. Bir şey daha tarih oluyor. Projektörler, onların makinistleri.
Tabii bu şey demek değil. Hani film çekilmeyecek. Yani film çekilmeyecek anlamına gelmiyor bu. Çekilmiş filmlerin dağıtımıyla alakalı. Dijital olarak dağıtılacak. Geçen gün şey Abrams açıkladı. Star Wars'u filme çekeceğim dedi. Yani diğer 3 yani ilk üçleme dijitaldi. Full dijitaldi. Lucas dijitale dönmüştü. Şimdi Abrams tekrar filme çekeceğim diyor.
Niye?
Bilmiyorum. Onun etkisini daha çok seviyor herhalde.
Dahi çocuğuyum sinemanın. Ya o etkiyi sen efektle verirsin ya. Artık biliyorsun sinema filmlerinin her karesinde renk düzeltme falan var. Yani hiç izlediğin hiçbir kare dokunulmamış değil. Ya işte tabii şöyle hani herkes dijital çekiyor. Aman ben işte film çekerim. Bu sayede haber oluyorum.
Bir de şey yapacakmış bu sefer hani yapabilirse tabii ki. Yine model kullanımına dönecekmiş animasyon yerine. Bakalım tutturabilecek mi? Çünkü bir de şey var biliyorsun bunlar ideal liste olmak kolay da bir de senin orada uyman gereken bir takvim var.
Tabii ki.
Yetiştirme derdin var. Bakalım nasıl olacak. Amazon enteresan bir şey yapıyor.
Yine şey Amazon ilgi çekme evet. Şeyinde.
Diyor çabasında. Ki ben diyor senin istediğin şeyi sen daha istemeden kargoya vereceğim.
Evet.
Kabaca söylüyorum.
Evet.
Mantık şu hani bunun bir yapılması mantıksız kısmı var bir de mantıklı kısmı var. Adam diyor ki belli bölgedeki alışverişleri ben analiz edeceğim diyor. Oradaki kişilerin aldığı şeyleri yenisini alacaklarını tahmin edip daha oradaki lokasyonuma yığacağım diyor depoma.
Evet.
Hızlı transfer. Şimdi bu hani olabilecek bir şey. Ama bir adım daha öteye gidiyor diyor ki daha ısmarlamadan ben onu kargoya vereceğim.
Evet.
Ve hani kapısını da bulacak.
Murat birazcık herhalde bu istatistik bilimi ya.
Evet.
Ya şimdi adam bakacak işte Levent Bekcan şeyi almış ne bileyim işte Star Wars'un bütün Blu-ray'lerini almış.
Evet.
Adamın elinde bu veri var.
Hı hı.
Şimdi yenisi çıkıyor diyecek ki ya bu adam bunu işte orada istatistik bu cevabı verecek. Diyecek ki %97 ihtimalle bu adam bu DVD'yi alır.
Çıkar çıkmaz. Ha. Ya da pre-order yapar. Evet.
Ha arada şeyi kabul ediyor Amazon bazen diyor ıskalayacağım ama ben diyor zararı göz önüne alıyorum. Hatta şeyi galiba göz önüne alıyor yani bana
verecek.
Hediye edecek. Evet. Yani geri döndürmek daha da masraflı olacağı için bazı ürünleri. Tamam diyecek ya Levent'e bir şey Blu-ray hediye ettik ne yapalım tutmadı istatistik. Ya bu birazcık aynı o havadan dağıtım gibi birazcık da sansasyon.
Evet şeyi. Ya havadan dağıtımdan daha yapılabilir bir şey. Çünkü bir, evet. Bir bilime dayanıyor bir istatistiğe
havadan
dayanıyor.
Havadan dağıtımın önündeki engeller o kadar çok fazla. En önemlisi helikopteri alıp kaçmayacağımızın şeyi yok. garantisi yok. İlginç.
Evet ama şey yapılır bence çok mantıklı. Yani belli bir bölgenin alışveriş kültürünün ortaya çıkması çok rahat bu kadar veriden sonra. Burası daha çok kitap tüketiyor, burası daha tabii, çok tabii. CD tüketiyor, burası daha çok DVD tüketiyor diye yapılabilir.
Ya şimdi Murat, Isaac Asimov'un bu Foundation, işte Türkçe'ye vakıf olarak çevrilen serisindeki ana fikirlerden birisine işte psikotarih diye bir şey var. Diyorlar ki şeyi biz hani tek tek insanların ne yapacağını tahmin edemeyiz hiçbir zaman ama insan topluluklarının nasıl davranacağını büyük
doğru.
Doğrulukta tahmin ederiz. Elimizde binlerce yıllık veri olduğu zaman
doğru.
İnsan topluluklarının ne yapacağını çok büyük doğrulukla diyor tahmin ederiz. İşte bu da öyle yani burada da senin dediğin gibi belki tek tek kişilerin ne alıp alacağını bilemez. Yani belki değil bilemez. Hani böyle demin sana kurduğum senaryo gibi %100 isabetli şeyler dışında. Yani adam işte Star Wars delisi ise her Star Wars şeyini alıyorsa tamam o adamın bir yeni bir şeyi daha alacağını tahmin etmek zor değil de bundan daha geniş öngörüler yapamazsın. Fakat yine işte senin dediğin gibi şeyi yapabilirsin. Ya işte Bakırköy'de çok satılıyor diyelim. Orhan Pamuk'un kitapları. Hmm. Şimdi aklıma o ismi geldi. Dolayısıyla şeyde bir sonraki kitabın hangi DNR'da ne kadar satacağını tahmin edersin az çok.
Evet, kesinlikle. Google'da o da bir şeyler peşinde abi. Kullanıcıyı evinden aldıracakmış. Ne yapıyor
evet,
Google abi?
Kullanıcıyı evinden aldıracakmış Google. Firmalarla anlaşıyor. Bir restoranla. Mesela anlaşıyor Murat. Hı. Yani bu da patent sadece.
Tamam.
Restoran çok iddialı. Restoran bu işin altına elini koy, taşın altına elini koyuyor. Google sana diyor ki bak diyor, hadi diyor çık şimdi evden. Filanca restorana ben diyor sana taksi göndereceğim. Filanca restorana gidiyorsun bedava. Yemeklerde %50 indirimli. Kabul ediyor musun? Evet dersen araba geliyor 10 dakika içinde evin önüne. Bunun şey yapmış yani tabii bu şu anda yok ama bunun olabilirliği için gerekli patent çalışmalarını, patent onaylarını falan başvurularını yapmışlar. İlginç. Yani bu reklam işi, işte reklam izle taksiye bedava bin. Hmm. İşte reklam izle ya da teklifimizi kabul et, işte seni restoranda yemek ye, biz seni restorana ücretsiz götüreceğiz falan. Çok ilginç. Tam evet. olarak evden aldırıyor.
Evet, evet.
Bunu artık bizim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz kim bilir ne yorumlar yaparlar. İlginç, ilginç. Evet. Bir de tabii zaten biliyorsun Google'ın hayali uzun vadede o arabanın şoförü de olmayacak.
Olmayacak.
Araba kendi kendine gelecek zaten.
Tabii, tabii.
İlginç.
Google i̇lginç. Bir yandan onu yaparken bir yandan da bir hata keşfedildi. Diyelim ki seninle ilgili takvimimde bir not alacağım ben.
Evet.
Levent'e mail at. Ama şeyi de unutmayayım diye senin mail adresini de yazıyorum. Levent'e değil de işte levent.cartcurt@gmail.com'a mail at diyorum.
Tamam.
Onu Google ona hemen davetiye yolluyormuş. Şey event davetiyesi. Yani bunu şey davet var sana diye. Halbuki yani o sistem var zaten Google'da ama o senin yaptığın bir şey. Yani adama bir şey yapıyorsun. Toplantı daveti açıyorsun. Mail at diyorsun. Mail atıp sen de böylelikle ekleyebiliyorsun.
Evet.
Bu da zaten öyle ortaya çıkıyor. Ben senin işte Levent'e mailini atacağım diye not alıyorum. Sonra senden davet kabul edildi diye bir mail evet. geliyor. Çünkü sana Google mail atmış. Evet.
Peki şey de oluyor mu? Sen mesela o notu şey almışsın. İşte şu hıyara mail atacağım.
Aynen evet öyle gidiyor.
Almışsın o gidiyor değil mi?
Gidiyor, gidiyor tabii öyle gidiyor.
Oo, neler olmuştur düşünmek bile istemiyorum.
Bu da şey ortaya çıkan hani bu yazı şeyde linkte var. Patrona mail atıyor zamla ilgili. Yani onunla ilgili bir not alıyor. Yani şu zam patron salağına dese zam yerine kovulabilirdi de. Yani Allah'tan öyle bir şey yazmamış.
Zam isteyeceğim diye not aldı herhalde. Evet. Patrona önceden habere gitti.
Aynen o şekilde olmuş.
Büyük hata.
Önce demişler ki onun raporuna bildiriyorsun. Hatta Google sana para veriyor öyle bug bulursan.
Evet.
Bırak onu öyle kabul etmeyi. Biz bir şey zarar görmedik. Bunda diye cevap vermişler. Konuyu kapatmışlar. Sonra tabii bu böyle yayılınca ve tekrar edilince hatta hatanın gerçekten olduğu ortaya çıkınca Google efendi tamam biz bunu kapatacağız ilgileniyoruz diye mail atmış.
Ama
cevap vermiş.
Hükmetmiş.
Evet. Chrome eklentileri ile ilgili bir haber çıktı. Malware yüklemek için kullanılıyormuş. Şimdi Chrome biliyorsun arka planda kendini güncelliyor. Bunun işte kurduğun uzantılar da bu sistemden faydalanıyor.
Evet.
Ama sen şimdi çok dürüst bir insansın. Bana kullandığın bir uygulama yazdın. Ben onu yükledim. Sen de arkada güncelliyorsun. Ben bakıyorum bu Levent'in uygulaması iyi bir uygulama. Senden para verip satın alıyorum.
Eklenti.
Evet eklentiyi satın alıyorum senden ama benim derdim o değil. Benim derdim bir işte reklam göndermek, evet. kod yollamak.
Evet.
Bu amaçla kullanılabildiği ortaya çıkmış bunun.
Şimdi bunun bu mekanizmanın hiç yeni bir şey olmadığını hatırlarsın.
Tabii canım.
Geçen yıllarda da ne vardı? Mobil uygulama.
Mobil de vardı.
Şey bir uygulama. Hani ne bileyim işte yüklüyorsun. Mickey Mouse resmi çıkıyor falan. Öyle bir masum bir uygulama. Yüklüyorsun. Hani Mickey Mouse resmine bakmak evet. için. Adam update ile uygulamayı güncelliyor ve o uygulamayı şeytani bir uygulama haline getiriyor. Kötü uygulama haline getiriyor. Bir anda tabii update geliyor.
Ya.
Ve hiç beklemediğin bir
ruhun duymuyor bütün bunlar olurken.
Harikalar dünyasıyla karşılaşıyorsun. Bu da işte şimdi tam olarak aynı stratejiyi plugin'de kullanmış adam. Orada da işte sen zaten sistemine yükletmişsin plugin'i, onayını evet. vermişsin, şey yapmışsın. alıyor, para veriyor. Hatta hani iyi de para vermişti. Adamın birinin orada hikayesi var. Bir, 4 basamaklı bir dolar üzerinden bir para vermişler. Ki adam demiş ki yani bu 1-2 saatlik iş, hemen satmış uygulamasını, uzantısını, eklentisini doğrusu.
Evet.
İnsanların canını yakmış tabii olay. Bu kim bilir daha nelerde olacak Murat. Doğru. Bu işte yani şeyde uygulama dünyasında böyle dalgalar yayılıyor. Şimdi mesela normal uygulamalarda da şöyle bir şey var. Biliyorsun eskiden deneme sürümü olurdu, full sürüm olurdu. Ya da işte kimi uygulamanın denemesi olmaz da işte genelde böyle ikili çıkardı. Android dünyasını düşün. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Free diyor, tek sürüm ya. Uygulama.
Ama reklam. Alıyorsun,
aldıktan sonra karamanın koyunu oluyor. Sonradan oyunu çıkıyor. Alıyorsun, ya işte bu aslında tam değil.
Değil.
Şey, unlock et.
Unlock.
FTP istemcisi çekmişsin. Free diyor, tamamıyla free bir software bilmem ne çekiyorsun. Ya şimdi bu iki taneden başka FTP'ye bağlanmıyor. Bir dolar at da unlock edeyim uygulamayı. Bu da yeni çıktı ve şu anda bunun şeyde karşılığı yok. Hani paralı uygulamalar, deneme sürümleri, shareware falan.
Bu
bunun
ne?
Pek bir karşılığı yok. Bu ne? Bu tuzak.
Öyle.
Bu tuzak. Oyunlarda falan bile
bunu
var.
Bunu biraz şöyle anlayabilirsin abi. Aynı uygulamanın şeyini de unlock et dediği zaman o da bir uygulama mantığında çekiliyor. Ben bir iki tanesine öyle rastladım.
Hepsinde öyle değil
ama. Hepsinde öyle değil ama işte en azından kontrol edebilirsin. Unlocker'ı var mı bunun aynı şeyin?
Ya da yorumlara bakacaksın. Genelde yorumlarda insanlar oyunlarda falan da bu var. Bas bas bağırıyorlar. Hmm. Hani bu payware aslında paralı uygulama ama hiçbir yerinde yazmıyor diye. Ama orada da işte şu bugünlerde çok haber olmaya başladı. Bizim insanımızın o üstte gözüksün diye bir yıldız verdim muhabbeti var ya. Evet. O yüzden biz ondan da yararlanamıyoruz tam olarak. Biz onu çamur şey bataklık haline getirdik çünkü yorum sistemini.
Evet. Bir de şey var abi. Ben hani bu senin söylediğin cinlik bir de masumu var. Adam uygulamayı yüklüyorsun, reklam çıkıyor ve para verip hani hiçbir şekilde o reklamsız versiyona çevirmiyorsun.
Parasızı yok.
Yok. Adam bedava yapmış.
Şey paralısı yok.
Yani paralısı yok.
Evet evet, bazı uygulamalar için insan şey diyor, ah diyor keşke şunun parasını vereyim de.
Kurtulayım, reklam göstermeyeyim. Göstermeyeyim.
Evet, reklam görmeyeyim ama yok.
Evet, diğer habere geçeyim. Network Solutions müşterileri kredi kartınızda $1,850 sürpriz olabilir diye bir başlığımız var. Bu da adamlar bir hizmet başlatmışlar. Seni de ona gönüllü olarak yazdırmışlar ama senede $1,850 bir ödeme güvenlik servisine.
Sormadan etmeden şey diyor, istersen çıkabilirsin.
Çıkabilirsin.
İstersen girebilirsin değil. İstersen çıkabilirsin. Ya bu çok önemli bir şey çünkü mesela zamanında 1990'lı yıllarda alan isimleri Network Solutions'tan alınırdı.
Doğru.
NetSol derdik. Allah'ın belası bir firmaydı. Dark Hardware'in de domainini falan ben Dark Hardware'in domain adını 99'da alabildim. O zaman param olabildi ancak. Network Solutions'tan almıştık. Allah'ın belası bir firmaydı. Böyle e-maillerle formlar yollarsın. O form hiçbir zaman makine, işte hiçbir zaman insana derdini anlatamazsın. O form gider, bir onay gelmez. Böyle 15 gün sonra bakarsın senin o yapmaya çalıştığın yapmaya çalıştığın değişiklik olmuşsa olmuştur. Olmadıysa bir daha yollarsın falan. Rezil bir firmaydı. İnsanlara sadece çektirdi Network Solutions. Yani 1990'lı yıllarda site açmış, domain almış, alan adı almış arkadaşlar tahmin ediyorum ki bana varlarsa hak vereceklerdir. Sonra işte bunların elinden bu domain hükümranlığı alındı. Registerer'lar ortaya çıktı, evet. Başka. Kurtulduk kendilerinden. Çünkü en kötü registerer bile bir web arayüzüyle falan ortaya çıktı. Bu adamlar hala e-mail yollar, robot baksın o e-maile falan modundaydılar. Şimdi de bir de bak fiyatları da deli gibi. Oradaki Ars Technica'daki hikayeye bakarsan, evet. Adamın iki tane domaini varmış. Her birine yılda $40 mı ne bir de şey ödüyormuş. Öyle bir fiyat da
öyle
yok.
Ne?
Öyle bir fiyat da yok yani. Özellikle de belirtilmiş hosting değil. 40, yılda 40 dolar registration ya da alan adı kirası diye bir şey yok yani. Böyle bir firma işte, böyle hikmeti kendinden menkul. İnternetin icat edildiği zamandan beri ortaya çıkıp oturmuş başına yoluyor. İşte bu adam da mesela, bu habere konu olan adam da herhalde bak 97'den beri müşterisiyim diyor. Aynı işte. Değiştirmemiş belli ki. Bırakmış orada. Ödüyor her sene. Bunun gibi kim bilir kaç firma var. Ya,
tabii hemen böyle haber olunca firmadan açıklama gelmiş. Bunu işte katılım zorunlu değil de isteğe bağlı hale getireceğiz diye,
evet,
firma bir cevap vermiş.
Yani ben şöyle söyleyeyim. Bunu zaten biz bu bir uyarı olarak bu haberi yaptık. Network Solutions'tan aldığınız hala domainler varsa kredi kartınıza dikkat edin. Evet. Account'unuza dikkat edin. Kişisel önerimde başka registrar denen kayıt firmalarına transfer yolunda araştırmanızı yapın, değerlendirin durumunuzu.
Evet.
Hele yılda 40 dolar ödüyorsanız zaten, hiç durum, evet, hiç durmayın. 10 pahalılarda bile 17 dolar, doğru, falan o.
O da hani bir sürü şey, iki tane falan domainden bahsettin sen şimdi. Öyle bir şey olduğu zaman ona da hani ekstra bir indirim falan alabiliyorsun. Birden fazla olduğu zaman falan filan.
Aa, ben alamadım hiç şimdiye kadar ama olsun. Yani 40 dolara yok öyle bir şey.
Evet. HP Windows serili bilgisayar yapacakmış istek nedeniyle.
Bu da bir sürprizdi.
Evet.
Windows 7'yi yeniden ürün aileler şeyine... Ürün şimdi serilerini eklemişler.
Benim orada dikkat ettiğim reklam yapmış HP. Orada diyor ki 150 dolara kadar işte şey kardasınız diyor. Hani Windows 7 olduğu için mi böyle? Yani daha mı ucuza gelecek şimdi Windows 7'li bilgisayarlar? Oradaki vallahi reklam onu mu kastediyor?
Öyle mi denk geldi, onu mu kastediyor ben de bilmiyorum Murat. Ama çok ilginç bir durum ve de Windows 8 için pek şey, hani soğuk duş. Bu Vista'da da aynı şey oldu biliyorsun. İnsanlar XP'ye dönmek istedi.
Evet.
Herkes kaçtı. Ama Windows 7'den Vista'ya dönmek isteyen olmadı.
Evet. Evet. Yani şöyle, Windows 8 olmasında bir zarar yok. Yani burada şey olsaydı karşı çıkardım hatta ben bunu. Hani sana, çünkü sonuçta eski bir sistem satılıyor. Aynı para olsaydı bence kötü bir alışveriş olurdu. Sonuçta Windows 7'nin ömrü yani 8'den daha az olacak.
Evet.
Destek anlamında. Ama burada 150 dolar, yani burada yazılan o 150 dolar daha ucuzda vereceğiz diyorlar. Ya da ellerinde key kaldı, bilmiyorum.
Şimdi buradan benim anladığım kadarıyla zaten söz konusu olan masaüstü PC.
Canım.
Dolayısıyla masaüstü PC'de Windows 7 isteyenler gayet haklı. HP de böyle bir jest yaparak karlı çıkar bu işten. Ama tablette, laptopta, ultrabook'ta 8.1 ile gidecektir. Tabii Windows 8 bir yandan şunu da yaşıyor Murat. Biliyorsun hani bir şey çıkıyor. Bir böyle ya işte çok kötü falan şey yayıldı mı? Yani Windows 7'yi, Windows 8'i bilmeyen adam bile sokakta mikrofon uzatsan Windows 8 kötüymüş
der
falan der. Bir kere ismin çıktı 9'a inmez 8'e. O hesap bu. O yüzden hani birazcık Windows 8 için üzülüyorum da. Ha, ben de masa üstünde kullanmayı istemiyorum. Ya Metro'yu kullanmak istiyorum. İstemiyorum. Yani Windows 8 şey olsa, hiçbir zaman Metro'yu görmesem masa üstünde. Normal desktop kısmını kullansam 8.1 ile birlikte bayağı tahammül edilir hale geldi.
Öyle öyle.
Ama Metro'yu hiçbir şekilde masa üstü bilgisayarda görmek istemiyorum ben. Çünkü tam ekranı kaplayan bir hesap makinesi ya da notepad benim beynim bunu almıyor. Bunu gördüğüm zaman.
Evet.
Şimdi işte bir haberimiz gerçi daha var. O
evet.
Microsoft da o konuda çalışıyor.
Çalışıyorlar. Bakalım hani şimdi sen adın 9'a çıkar inmez 8'e diyorsun. Bakalım Windows 9 çıkınca 8'e inecek miyiz? Yani o giden gelin aratacak mı? Windows çalışıyor. Microsoft çalışıyor. Hatta bazı sızıntılar var. Artık hani 1-2 screenshot falan sızdığı söyleniyor. Evet. Senin dediğin olay, yani full ekran kullanmak yerine Metro uygulamalarını
pencere
masa
içinde,
üstünde pencere içinde efendi gibi kullanmak.
Evet.
Ama bu sefer de işte bak, şimdi sen ne dedin? Hesap makinesinde full ekran istemiyorum dedin. Benim zaten masa üstümde full ekran değil, yani pencere içinde çalışan, yani uygulama zaten pencere içinde çalışıyormuş gibi bir hesap makinem vardı.
Ya oradaki sorun şu Murat. Bir Metro var. Yani bir bilgisayarda iki işletimi var sistemi gibi bir şey. Bir Metro var, bambaşka bir dünya ve yani bir anda kendini orada buluyorsun. Bir de desktop var.
Evet.
Sorun bu. Ve ben yani bence şöyle mesela tabletler de hiçbir zaman desktop'a düşmesin. Evet. Metroda kalsın. Aynen. Ama desktop bilgisayarda da metro olmasın bence.
Olmasın. Yani sen bu şey getirmiyor. Pencere içinde çalıştırsam ne olacak?
Evet.
Yani neyi çözdün? Hadi bir ya da metroya ihtiyacım yok. Hiç yok ki benim. Ben hiç istemiyorum.
Yok ki.
Pencere içinde çalışması o sorunumu çözmüyor. Tabii. Hala orada. Hala kullanmayacağım ben onu. Ha,
ama şey mantıklı bir şey. Metro ile birlikte gelen bazı teknolojiler ya mesela işte uygulama dükkanı. Bu tabii ki güzel bir şey. Tabii ki bu bir mobil cihazda yaşadığımız o uygulamaların kendi kendine güncelleniyor olması otomatik olarak falan bunlar tabii ki masa üstünde hasret olduğumuz şeyler.
Öyle.
Bu teknolojilere karşı çıkmak en aylık olur. Tabii ki bunlar gelsin. Fakat tasarım olarak hani arayüz tasarım olarak metro arayüzü masaüstü PC'ye oyacak bir şey değil.
Değil.
Bir yandan şimdi sen 2560'a 1440'a monitör aldım diye seviniyorsun. O çözünürlükte hesap makinesi açılıyor ekrana.
Yani. Abi bir de dokunmak için tasarlanmış bir yapı. Evet. Ya sen fareyle kullanmaya fareyle çalışıyorsun.
Fareyle kullanıp fareyle tutup kaydırmaya falan çalışıyorsun. Olmuyor. Ama mesela şunu takdir etmek gerekir Murat. Bak Windows 8 ile ilgili bir sürü eleştiri, biz de çok eleştiri yapıyoruz. Bir sürü insan da eleştiriyor. Bak bu eleştiriler içinde performansı eleştiren
yok.
Yok. Çöküyor, göçüyor, işte şu olmuyor, Vista'daki bin türlü saçmalıklar, bunlar yok. Hep eleştirilen bu şeyler işte, bu metro uygulamaları, büyük ekran, işte aynı bilgisayarda sanki iki ayrı işletim sistemi var gibi falan. Böyle şeyler.
Doğru.
Kaputun altındaki teknolojiler gayet başarılı.
Çünkü kaputun altında hala Windows 7 var aslında.
E işte, ya da işte kazanılmış o kadar deneyim evet. var. Kaputun altındaki motor... Biz hep kaportayla bizim derdimiz evet. ve işte kapı tam kapanmıyor işte falan bu dertlerimiz var. Motora kimse laf etmiyor.
Doğru.
Bence bu detayı da atlamamak lazım. Hatta şunu söyleyeyim ben Windows 8'i kişisel kendi ana bilgisayarıma kurmayı hiç düşünmüyorum ama mesela şimdi o transfer ederken detaylı grafikler evet. çıkıyor. Task Manager'ın yenilenmiş hali falan da hani içimde gidiyor onlara. Onu da söyleyeyim.
Vallahi ben 8'i çıktığı günden beri kullanıyorum. Metroya uğramadım. Uğramıyorum. Yani ilk çıktığında bakmak için tabii ki de bir baktım. Sonra bir daha hiç orada ne var ne yok şu an hiçbir fikrim yok. Kesin bin tane güncelleme şeyi bekliyordur beni orada. Hani evet. update'i bekleyen. Ama tekrar Windows şimdi önümüzdeki günlerde kuracağım yine 8. Bu sefer direkt 8.1 ile başlayacağım.
Artık 8.1.
Ama bu HP'nin yaptığı da akıllıca bir iş.
Tabii.
Hem ucuz ver hem V7 ver.
Biraz da tribüne oynayacaksın. Tribüne işte orada millet Windows 8 falan şey olmuş. Bizim gibi basın kuruluşlarının da etkisiyle bir hava oluşmuş. Sen hemen tabii orada Windows 7 evet. var bizde. Back by popular demand falan. Ya. Akıllıca şeyler akıllıca. Bunlar.
Bir de şey unutmayalım Levent abi. Bu olay biliyorsunuz Windows 7'sini korsan kullananlar bir gün süreyle mi Windows 8'e sahip
ucuza
oldular.
Aldılar, evet,
ucuza aldılar
değil mi?
Çok kişi ilk defa işletim sistemi sahibi oldu böyle.
Evet.
HP demişken Levent abi, onlar da Palm patentlerini Qualcomm'a satıldı. Onlardaki son kalan patentler de gitti.
İşte Palm'dan ne kaldıysa elini yıkayıp çıkıyor HP. Bir Webos'u zaten biliyorsun açtı evet. falan bir şeyler. Şimdi Webos patentleri de yalnız.
Ya.
Qualcomm'a geçiyormuş.
Bu haberin esas önemli kısmı o. Çünkü evet. geçen gün işte bir CES'te bunu değerlendirmiştik. Ne dedik? LG Webos'la işletim sistemi koydu işletim şeyine, televizyonlarına. Evet, ama evet. Webos'u alırken meğer patentleri almamışlar. Patentler kalmış ama şimdi Qualcomm'a geçiyor. Ve Qualcomm da diyor ki bizim hani stratejimiz belli. Biz lisanslıyoruz. Yani muhtemelen LG onlara para ödeyecek.
Bu da soğuk duş etkisi yaratır.
Yaratır tabii. Qualcomm'un zaten kazançlarının çoğu lisanstan geliyormuş.
Tabii Qualcomm akıllıca şey bir firma. Hani kendisi de işlemci üretiyor da iş modeli Intel gibi değil.
Değil.
Evet.
Toshiba'nın OCZ'yi satın alma süreci tamamlandı Levent abi. Geçmiş olsun.
Evet. Artık OCZ diyelim ya da işte OCZ.
Ben OCZ diyorum.
Diyelim. OCZ Storage Solutions Hı-hı. ismiyle. Bir Toshiba firması evet, olarak abi. Devam edecek. Yine sadece SSD.
Evet.
Şey de yaptılar. Hani hemen ürün de duyurdular. Vertex 460 diye. İncelemesini yapacağız. Yoluna devam edecek gözüküyor. Fakat hani ülkemiz özelinde şöyle bir durum var. OCZ'nin distribütörü piyasadan çekildi gibi gözüküyor Türkiye'de. Onların şimdi bir de yeni bir partner arayışı belki olacak. Bakalım. Herhalde artık Toshiba'nın yongalarını
herhalde
kullanırlar. Bakalım. Önemli. Yani bu iyi bir evlilik. Çünkü
batmasında nedir?
Yani Toshiba'nın şeye ihtiyacı vardı. Toshiba marka sonuçta kendisi yarı iletken üretiyor, yonga üretiyor. Ama
yüz yoktu.
Hani kimse Toshiba SSD'yi kullanmıyordu.
Evet.
OCZ'de işte can çekişiyordu ama o da prestijli marka. Yıllarca performans ürünü satmış.
Son zamanlarda da toparlıyorlardı.
Yani durumu toparlamıştı. Artı elinde kontrolcü var. Indy Links var. Yani bu çok doğru bir evlilik bence. Umarım çocuklar da şey gelir. Hayırlı şekilde gelir. Meyveleri bu aşkın. Evet.
Lenovo da IBM'in sunucu bölümünden de bir kısım almış.
Evet, bu da çok büyük olay. Çünkü
sunucular
Lenovo
da geçiyor bu tarafa.
IBM'in masaüstü, dizüstü PC bölümünü almıştı yıllar önce.
Şimdi sunucuda.
Ve bu çok büyük bir olaydı. Öyle. Çünkü bir de bir
devir.
Çin firması alıyor.
Kapandı.
IBM'sin sen. IBM'in PC işini ki yani kullandığımız PC hatırlatmak lazım. Kullandığımız PC'ler için hala IBM uyumlu denir. IBM'in PC bölümünü satın aldı bir Çin firması. Tamam sunucu yapacaklar demiştik. Adamlar sunucu bölümünün de önemli bir kısmını aldılar. Bir tek şey kalıyor IBM'de. Böyle hani süper kompütür denilen ultra high performance computing denen Intel x86 mimarisini kullanmayan sunucular falan o bölüm kalıyor IBM'de. Ama IBM'in de şeyi o zaten ya. Olayı o zaten. Arge.
Öyle.
Ve başka firmaların pek altına giremediği işler.
Doğru.
IBM'in
ya
işleri.
Bir de şey adamlar karın azaldığı işte
durmuyor.
O çilesini çekmeyi hiç düşünmüyorlar. Gidiyorlar.
Durmuyor. Abi. Evet.
Nokia'nın son çeyrekteki satışları tatmin edici değilmiş Levent abi.
Şimdi Nokia'nın satıştan sonraki bilançosu açıklandı.
Hı.
Şimdi şöyle bir durum var. Lumia satışları düşmüş. Hep artan Lumia satışları. Hep artan Lumia satışlarında ufak bir düşüş var. Gerçi yine 8.8 milyon Lumia satmışlar.
Doğru.
Fakat dediğim gibi hani o ufak düşüş Microsoft haberi pek şey yapmadı belli ki. İnsanlar çekindi galiba. Hani ya ne olacak? Haklı tabii. Bize de gelen soruları biliyorsun Murat. İnsanlar şey soruyor. Microsoft'a geçtikten sonra güncelleme gelir mi? İşte Microsoft eski Lumia'ları destekleyecek mi? Bize de bunlar geliyordu. Dolayısıyla galiba adı neydi? Etkisini göstermiş bilançolarda.
Evet. Android'li noktalar da artık kesinleşmiş gözüküyor.
Evet. A110.
110.
Mesela.
KitKat.
441 KitKat yüklü. Bir Endonezya'da bu FCC yani radyo dalgalarını düzenleyen, frekansları düzenleyen kuruluşun dokümanlarında bariz şekilde gözüküyor. 24 Şubat'a da Barcelona'da gerçekleşecek olan Mobile World Congress'te de Nvidia hani gazetecilere hani ajandanızda şimdiden not alın bir şeyler duyuracağız falan demiş. Herhalde gösterecekler. Bunlar tabii Lumia olmayacak. Nokia olacak.
Biraz isim de bak şey çağrıştırıyor. Nokia'nın 11.10'u vardı zaten. Hani ucuz telefonu.
3310 yapsalar nasıl sükse yaparlar? Evet. Nasıl olay olur?
Akıllıca.
Yalnız Murat bu Nokia Microsoft birleşiminde hala şey netleşmedi. Mesela Türkiye'deki duruma bak. Hala Türkiye'de Nokia aynı zamanda Lumia yapıyor. Hani Lumia işlerini, Lumia'ları tanıtıyor falan. Ama aslında biliyorsun Lumia'larda artık Microsoft yazması lazım.
Doğru.
Nokia'ların da böyle işte A110 binlerine yeni bir şeyler yapması lazım. Bakalım ne olacak? Yani bu geçiş Bir garip oldu.
Öyle. Microsoft rekor kazancı açıkladı. Samsung çok böyle parlak değil. Evet.
Microsoft oldukça karlı. 24,5 milyar gelir. Ama bu ciro.
Hı.
Olsun. 4 milyon kadar da Xbox One satmışlar ve mutlular. Şu anda para sayma makinesi sipariş ediyorlardır herhalde. Ayakkabı kutusuna sığmaz bu kadar para. Samsung da tabii parayı koyacak yer bulamıyor. Ama ya daha çok kazanmayı bekliyormuş.
Evet.
Olmamış.
Olmamış.
Olmamış.
Ama bir şeydi, şeyde kondurmuyor. Hani satışlarımız işte cep telefonlarının az satmasından falan değil. Masrafımız çoktu falan gibi bazı açıklamaları var.
Kazanıyoruz ama masrafımız çok.
Evet.
Sonuçta müthiş kazanıyorlar. Devam ediyorlar kazanmaya.
Çin'in web trafiğinde abi. Biz bunun tersini yapmıştık. Bir Çin internet trafiğini çalmıştı, hatırlıyor musun? Çin'in üzerinden geçmişti.
Evet.
Tersi olmuş. Çin'in web trafiği 45 dakika için ABD'den geçmiş.
Hem de Amerika'da bir evden.
Evet.
Yani gözü... Ya tabii ev şöyle. Ev naylon firma kurma adresi.
Evet, evet.
O adreste kayıtlı 2000 tane bile firma varmış. O yüzden hani o firmalardan birinden geçmiş gözüküyor. Olay da şu, tahmin edilen şu. Çin'in bir muhteşem firewall'u var ya, güvenlik duvarı, yasak duvarı.
Evet.
Adamlar bu duvara bir bu güvenlik duvarını aşma hizmetleri ve bilgileri sağlayan bir firmayı, hani bunu duvarda yasaklamaya çalışırken tam tersi olmuş. Bütün trafiği o firmaya yollamışlar gözüküyor. İşte o firmanın da adresi bu ev olunca bu şeydeki neredeydi? Wyoming'deki bir öyle kendi halinde tek katlı bir eve Çin'in internet trafiği yönlenmiş gibi gözüküyor.
Evet. OpenBSD ölümden dönmüş Levent abi. Adamlar elektrik paralarını ödeyememişler.
Evet.
Bunun için de bir yardım kampanyası, yardım çağrısı yapmışlar.
Gelmiş.
Neyse. 20 bin dolarmış elektrik parası. O ödenmiş, hatta fazlasını da toparlamışlar gözüküyor.
Evet. Şimdi OpenBSD önemli bir işletim sistemi. Bu durumlara düşmüş olması yani değerinden bir şey kaybettirmiyor. Çünkü FreeBSD zaten müthiş güvenliği önde bir işletim sistemi. OpenBSD bunun tamamıyla güvenliğe kafa takılarak yapılmış dağıtımı diyeyim. Hani ya da işte dalı diyeyim. Önemli bir işletim sistemi. Genelde OpenBSD ile firewall'lar falan kuruluyor. Yani bir sunucuyu güvenlik duvarı haline getiriyorsun. Üzerine OpenBSD kurarak yapıyorsun. Meraklılarını mutlu eden bir işletim sistemi. Tabii ki açık kaynak kodu, ücretsiz yazılım, özgür yazılım. Fakat böyle projeler tabii arkasında holding falan olmayınca ve bedava dağıtılınca da server kirasını ödeyecek para bulamıyor normal olarak. İşte 2014'ü kurtardılar gözüküyor. Umarız bir daha bu duruma düşmezler. Bir de onun işte kardeşi FreeBSD var. Benim de sunucu tarafında kullanmayı çok sevdiğim bir işletim sistemi. FreeBSD'de 10 sürümünü yaygın olarak kullanıma sundu. Önemli gelişmeler var. Onu da haber vermiş olalım.
Evet. Otomobil dünyasında bir hilekarlık haberi var. Anketlerle oynanmış.
Ya Murat, bu çok enteresan bir şey. Bunu sağ olsun Cem Şahin bize haber verdi. Daha doğrusu hani Twitter'da yazdı. Bizim de haberimiz oldu. Bu önemli bir sitede bu haber geliyor. Ve bu Almanya için bu haber çok önemli. Çünkü bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Şu ADAC var ya. Ben yanlış
okumuşum. Alman Otomobil Kurumu.
Kulübü. Ya, kurumu ama o bir kulüp biliyorsun. Ve ama çok büyük bir şey o Almanya'da. Yani otomobillerin güvenliğiyle ilgili lisanslarla ilgili falan. Bu öyle bir hani araç meraklılığının oluşturduğu bir kulüpten çok öte bir şey. Bu adamlar işte yılın otomobilini falan seçiyorlarmış. Hile yapılıyormuş.
Evet.
Başındaki, bu işlerin başındaki adam, bu adam aynı zamanda Motor Welt dergisinin yayın yönetmeniymiş. Oyları manipüle ediyorlarmış. Ya. Fakat evet. Bu haber niye böyle dalga dalga yayılmadı? Merakla ben de anlamadım. Hmm. Çünkü bu çok hakikaten çok önemli olay.
Evet. Bu arada Alman demiş yani Deutsche Welle'nin Türkçe sitesinin linkini koyduk. Hani oradan bakarlar detaylarına.
Evet. Evet. Bu Almanya'da bu adak şey çıkartmalarını görürsün hep arabaların camında. Çünkü şey falan geliyor işte. Arıza yaparsan on servis geliyor falan filan. O önemli bir şey. Almanya, bir de Almanya gibi otomobil kültürünün ya. Zaten önemli bir otomobil üreticisi. Aynı zamanda adamlarda bir otomobil kültürü, bir mühendislik geleneği var. Bu ülkede böyle bir skandalın patlaması bana çok ilginç geldi. Her yerde bunun konuşulmaması daha da ilginç geldi. Bilmiyorum bakalım canlılar ne yorum yapacaklar.
Hı-hı. Sabit disklerin güvenilirliği üzerine bir istatistik haberi verdi TechReport'ta abi. Ama biraz hani güvenilirliği tartışılır bir şey.
Ya şimdi bu Backblaze firması daha önce de istatistikler yayınladı. Biz herhalde konu etmiştik. Ya Murat, her türlü veri değerlidir. Bence bu veriler de değerli de. Şimdi birazcık buna, bu verilerden yola çıkarak şimdi adam bir grafik yayınlamış. Seagate'in arıza oranı ne bileyim işte Western Digital'in
bayağı bir katı.
3 katından fazla gözüküyor. İşte Hitachi'nin 7 katı falan gözüküyor ama adamların zaten elinde hani adamlar Seagate'i de Hitachi'nin 7 katı fazla kullanıyorlar zaten. Hani bu istatistik pek böyle olmamalı gibi geliyor bana Murat.
Bence de.
Artı şu var. Şunu karşılaştırıyor. Kullandığı Hitachi disklerin hepsi kurumsal, hani enterprise dediğimiz disk. Ama kullandığı Seagate'lerin hepsi normal masaüstü bilgisayar diski. Şimdi bunları aynı grafiğe koydun mu? Bence biraz yanıltıcı. Evet.
Buradaki abi tek senin hani mantıklı yani işe yarar çıkar ama şu, biz bir sürü Western Digital'le bölüm yaptık. Dedik ki bak bunlar renklere göre ayrılmış. Evet. Server için bu demiş, normal masaüstü için bu demiş.
Evet.
Yani bunu hani inanmayanlar oldu. Hani sadece işte red yazınca ekstra para alıyorlarmış.
Üzerine red yazınca öyle evet. Oluyor.
Halbuki normal öyle değil işte, bu onu gösteriyor. Burada işte Seagate'in normal diskini alıp server'a taktın mı arıza oranı birden fırlıyor.
Evet. Demek ya ki... orada da Murat biliyorsun senin karşına şöyle bir seçenek çıkıyor. Ya o pahalı ve kurumsal diskleri alacaksın, daha güvenilir durumda kalacaksın. Ya da ucuz disklerden bir sürü alacaksın.
Bozuldukça atacaksın.
Bozuldukça verinin daha çok... Google bunu yapıyor mesela. Google biliyorsun, Google öyle pahalı pahalı milyon dolarlık serverlar mörverler almıyor. Adam böyle normal... Bizim kasalar gibi bilgisayarlar kullanıyor ama bunlardan on binlerce kullanıyor. Bozulanı değiştiriyor, bozulanı atıyor, bozulanı atıyor. Bu bir yaklaşım. Hani hmm. Eğer böyle büyük bir firmaysan kendi artık uzmanlarını işe koşup bu kararı vereceksin. Bir iki tane 4 terabyte enterprise yerine 4 tane işte 3 terabyte normal disk mi alayım? 6 tane 3 terabayt disk mi alayım? Bozulursa bozulur. Ama ben RAID 5 ile zaten güvenliğimi aldım. İşte dediğim gibi Murat, hem ekonomik boyutuna bakacaksın. Böyle büyük bir işletmeysen. Bir de bu mission critical diyorlar ya, ne kadar kritik bir iş. Yani şimdi TeknoSeyir yarım saat kapalı kalsa, yarım gün kapalı olsa dünya yıkılmaz. Ama E-Devlet kapısı, gerçi o bizde oluyor ama olsun. Hani E-Devlet kapısı yarım saat kapalı kalsa iş zamanı, insanlar SSK şeylerine ya. Bakamasa, primlerine bakamasa herkes için büyük kriz. Onu değerlendirmen gerekiyor.
Doğru.
Ne kadar risk alabilirim?
Evet. Power BI serisi birkaç yıl içinde gerçek zamanlı ray tracing yapabilirmiş Levent abi. Ray tracing önemli bir olay. Çünkü ışıklandırma konusunda
yani çok gerçekçi.
Çok gerçekçi. Fark atan bir şey. Ama evet. Onu real time yapmak büyük iş. Yapan da şu anda yok zaten. Hani oyunlarda yani
Intel falan arada Intel gösterir ama.
Gösteriyor da.
Quake 4 falan gösterir. Evet. Bir şey çıkmaz.
Çıkmaz. Power VR oraya yakınlaşıyormuş. O noktaya gelecekmiş.
Evet. Şimdi tabii ray tracing ışın izleme teknolojisi grafikte şöyle avantajlar sağlıyor. Mesela normalde sen su yaptığında o suyu yapıyorsun. O suyun dalga ışığı kırması için ayrı bir işte shader yazıyorsun onun üzerine. Ayrı bir program çalıştırıyorsun falan filan. Ya da o sudan yansıyan ışığın işte duvarı hafif aydınlatması için yine o normalde o ışık öyle yansımıyor. Sen onu kendin düşünüyorsun. Diyorsun ki ya bu suya vuran güneş şuraya yansır. Şurada bir ışık oyunu yapar diyorsun. O ışık oyununu programlıyorsun. Ray tracing güneşi taklit ediyor.
Evet.
Suyun suluğunu, hani kırılma yoğunluğunu, yansıma gücünü taklit ediyor. Dolayısıyla sen ray tracing sisteminde su yaptın mı, onun su olduğunu programlıyorsun. O suyun içine düşen bir çubuğun nasıl kırılmış gözükeceğini programlamıyorsun. Bu suysa bu böyle gözükür diye bilgisayar onu hesaplamaların sonucunda ortaya çıkıyor. Ya da o duvarda bahsettiğim ışık oyunu o matematik modellemenin sonunda kendi kendine ortaya çıkıyor.
Hı hı.
O yüzden inanılmaz bir işlem gücü gerekiyor. Ekran kartları da çok fazla işe yaramıyor. Yarıyor ama paralel işlem güçleriyle işe yarıyor. Yani onların bu rendering iş akışı ray tracing'de pek işe yaramıyor. Bakalım. Power evet. VR.
Hani onların da hedefi var. Full HD'de 60 FPS
evet.
Hedefi. O yüzden böyle.
Evet.
AMD GPU içeren 2011 model MacBook Pro'larda donanım sorunları gözleniyormuş Levent abi.
Sahiplerine dikkat
evet.
deriz. 2011 model MacBook Pro'larda grafik
tarafında
bir hani Niyazi Saral şey dedi ya epidemik, hani salgın hastalık deniyormuş, sektörel tabir buymuş, epidemik arıza. Bu cihazların sahibi arkadaşlar bu forumları şeyleri takip etsin. Onları da ilgilendirebilir bu durum.
Evet. Bu bizden abi. Şimdi müzik eseri sahipleri grubu. YouTube açıklaması yaptılar. Türkçe şarkılar YouTube'dan çekilebilir diye. Anlaşamamışlar lisans vallahi konusunda.
Ben pek eser sahiplerinin yazdığı açıklamadan çok bir şey anlayamadım da. Sonra bu tabii haber olarak her yere yayıldı. YouTube'dan bütün Türkçe şarkılar kalkacak gibi. Ama şöyle bir şey var. İşte korsan yayın yapan YouTube falan gibi ifadeler var. Ama şimdi MSG, musiki eseri ben sahipleri...
Ben oraya takıldım abi. Bu kadar uzun bir isim nasıl 3 harfle temsil ediliyor?
Musiki eseri sahipleri meslek birliği grubu. Ya Murat öyle de bu grup herkesi mi temsil ediyor?
Yok.
Bir de MÜYAP vardı işin içinde.
Yok yok.
Hatta bunun sahte tıklaması. Bu kendi sanatçılarını temsil eder. Ve hani kaldırtma falan konusunda da kendi sanatçılarının
tabii öyle olacak.
Kliplerini
öyle.
İlgilendirir.
Hatta kimin olduğu belli. Haberlerde geçiyor.
Evet. Yani dolayısıyla şimdi işte YouTube'da artık Türkçe şarkı yok şeklinde başlık her zamanki gibi tık çalmak amaçlı bir sansasyon. Ha zaten kendi haberinin içinde bile birazcık aşağı doğru kayarsan 145 bin şarkı söz konusu oluyor diyor. İşte Sinan Akçıl, Soner Sarıkabadayı gibi büyük sanatçıların eserleri YouTube'da yer almayacakmış. Ama aynı eserler birliği mesela işte bu TTNet müzik, iTunes, Turkcell'le, Deezer'la, Spotify'la falan anlaşmış. Dolayısıyla hani o kaynaklardan
evet.
yararlanabilirler.
YouTube şey demiş galiba, yanlış hatırlamıyorsam, biz sizin o kliplerinizle reklam oynatmıyoruz. Dolayısıyla biz gelirimiz yok demiş.
Evet.
Yani gelirimiz olsa size paylaşalıma getiriyor evet. herhalde ama onlar da hiç yayınlaman yeter diyor diğerleri de. Ama bir yandan da şu var, eğer bunlarla anlaşıldıysa bu saydıklarınla ama YouTube'da orada göstermeye devam ediyorsa para ödeyene bu sefer haksızlık. Adam da isyan der ya kardeşim evet. YouTube'da millet şakır şakır izliyor, ben para ödüyorum der yani. Artı YouTube orada hani hiçbir şey göstermese bile ondan hiçbir kar elde etmediğini söylemek, yani ona inanmak tabii, da saflık
tabii,
olur.
Tabii ki. Valla Murat şeyden görürsün, adam diyor ki işte 145 bin şarkı, gerçi tabii o 145 binin de klibi mi var YouTube'da ama işte bunu çekeceğim diyor. Sezen Aksu, Tarkan falan var içinde. Bunları çekeceğim diyor YouTube'dan. Hı. Bakalım eğer hani YouTube için bir şey ifade ediyorsa evet. YouTube'dan bir yanıt gelir buna. Hani bir daha bir çözüm arayışında. Onu göreceğiz birlikte. Evet. İnsanlar da zaten Türk insanı da genelde hani YouTube'da yerli Türkçe müzik dinliyormuş.
Abi YouTube'un canı yansın. Hep biz yanmayalım ya. Biraz da onların yansın yani. Bu kadar kötü bir yani bu şeylerin yani YouTube'un Google'ın olduğuna inanamıyorsun. Google bir yanda ne kadar hani işte geliştiriyor kendini, hizmetler, şunlar falan. YouTube'da o kadar ilkel. Zannedersin ki bu geri zekalılar yönetiyor. Yani şey yok. Seni üretici yani biz içerik üretiyoruz YouTube'a. Evet. YouTube bundan para kazanıyor ama beni koruyan hiçbir şey yok YouTube'da. Sıfır. Tam tersi, aksi var. Mesela adam şeyi otomatikman söyleyebiliyor sana. Daha videoyu yayınlıyorsun tak diye işte şey geliyor. Bu da copyright olayı olabilir. Hadi bakalım göster, kanıtla. Biz bak inanılmaz bir şey abi. Biz Sony'ye bir tane şey yaptık. Hani Action Cam için video yaptık. Bizim her şey bize ait. İçinde kullanılan müzik lisanslı evet. bize ait. İki kere abi şey geldi, uyarı geldi. Bunun bana şeyini kanıtla. Senin mi bu diye her şeyi. İki kere. Bir kere yaptık. Yok yetmedi. Bir daha sordu. Sen madem bu kadar akıllısın. Hani ben yayınladıktan sonra müdahale etme. Yayınlamadan önce senden geçiyor bir defa. Sen onu bir render ediyorsun. Bana önceden söyle. Önceden iste. Ben sana temiz evet. temiz vereyim. Öyle yayına çıkayım. Evet. Bana yayınladıktan sonra bana hiçbir şey sorma.
Evet şimdi şöyle. Biz sonuçta bu işi profesyonel yapıyoruz. YouTube'u profesyonel olarak kullanıyoruz. Evet.
İş ortağıyız.
Kardeşim bana bir araç ver. Ben yani ben bir amatör olsam videom hemen yayınlansın. Şimdi yükleyeyim de işte yayınlansın diyebilirim ama ben şeyi kaldırabilirim. Bana iki gün tampon süre koy.
Evet.
Ben iş düzenimi buna göre ayarlayabilirim. Sen şu bana yapacağın uyarıları orada araştır. Ne analizi yapıyorsan yap. Yayınlamadan de ki bak kardeş burada takıldık biz. De biz açıklamasını getirelim ya da düzeltelim. Hatamız varsa düzeltelim. Öyle yayına girsin.
Evet.
Yani niye böyle olmuyor?
Daha kötüsünü söyleyeyim sana. YouTube şimdi herkese canlı yayın hakkı verdi. Evet. Biliyorsun. Orada bir madde var. Diyor ki sen diyor sana ait olan bir müziği dahi kullansan. Yani telif hakkını satın almışsın kullanmak için. Ben diyor önce senin canlı yayınını bir keserim. Sonra sen bana yollarsın lisansını diyor.
Yani işte önce vururum sonra soruları sorarız. Evet. Şey.
Hani ben isterim ki ya YouTube'a önceden vereyim. Ben almışım, imza var elinde. Makbuz var, her şey var. Tabii önceden canım, sunayım tabii. ben sana onu.
Tabii.
Sen baktın ki şüphelendin bir şeyden otomatik olarak bak bu adam bana bunun lisansının sahip olduğunun bilgisini vermiş mi? PDF sonuçta.
Ya o var. Artı şu nasıl olacak Murat? Hani ya kendim yaptıysam müziğin değil olacak. Mi? Bizim Teknoseyir'in bir introsu vardı. Yıllardır göremiyoruz. Evet. Rahmetli Reha Güner yapmıştı. Hı. Yani çocuk kendisi müzisyen, amatör müzisyendi. Kendi yapmıştı.
Bak bu ne kadar büyük bir sorun biliyor musun? YouTube'da şöyle bir şey var. Diyor ki ben diyor bir videona seni rastgele sorabilirim diyor. Hani şey bunun hakkı var mı? Şimdi biz Reha'nın elinden yazılı hiçbir şey almadık.
Rahmetli'nin eşini bulacağız. Varislerini bulacağız. Onlara böyle tekrar işte acılarını hatırlatacağız. Onlar bize noterlere gidecekler. Bize şey verecekler. İşte izin veriyoruz evet. falan filan. Olacak işe bak İş yani. Yani. İşe bak yani. Ya işte bütün Murat bütün sistem çöküyor. Ama iyi oluyor boşver. Bu sayede evet. düzelecek bu.
Biliyorsun yorumlar biz onu geçen hafta haber yapmadık. YouTube sisteminin içine etmişti. Zaten çok kötüydü.
Evet.
Kaldırdı Google Plus'ı mecbur etti sana. Ben abi o günden beri bir daha YouTube'daki yorumların şeyini kaçırdım. İpin ucu kaçtı. Kim nereye ne yapıyor? Hiçbir şey göremedim. Çünkü biz Google Plus'a da takip edemiyor. O da kötü bir sistem. Oradaki inbox'a düşüyor çünkü.
Evet.
Şu iyi oldu. Küfür müfür azaldı. Hani yorumlar azaldı. Da azaldı. O açıdan iyi ama yönetim falan kalmadı. Tabii millet isyan edince şimdi şeyde comments diye ayrı bir şey geldi.
Yönetimi kolaylaştıran bir araç eklediler. Bu arada mesela bu konuştuğumuz YouTube olayında da ben mesela şimdi TürkInternet.com'dan bir yazıya bakıyorum. Ya Murat, şimdi mesela orada da şey diye suçlamış yazıyı kaleme alan arkadaş. İşte yani videolarınızı işte Vidivodo'ya yüklemiyorsunuz da YouTube'a yüklüyorsunuz diye böyle oluyor. Oh olsun.
Hadi ya.
Ya kardeşim YouTube'la yani bu öyle şey mi? YouTube'a alternatif mi? İzlesene.com'a niye yüklemiyormuşum? Kardeşim sen sevgili arkadaş acaba Gmail mi kullanıyor yoksa işte filanca yerdeki küçük bir firmanın MyNetMail mi kullanıyor? Merak ederim yani. Hani mesela ama tabii ki arkadaşı sadece suçlamıyoruz. Güzel bir yazı kaleme almış. Mesela diyor ki ya diyor ülkemizde MSG, MESAM, MÜYAP ve MÜYOBİR diye 4 farklı müzik kuruluşu lisanslama yapıyormuş ve herkes kendine göre. Hani kimisi YouTube'la anlaşıyor, el sıkışıyor, ayrılıyor. Kimisi anlaşamıyor falan. Hı-hı. Bu da tabii kaosun üzerine kaos ekliyor. Murat dediğim gibi yani şey güzel bir şey, boş ver. Bu sorunlar iyice giriftleşsin, iyice çözülmez hale gelsin ki silip baştan yapılsın bir yerde.
Evet, bu gerekiyor.
YouTube'u kapatalım, kapatsınlar, baştan
yapsınlar.
Ha, bu sırf Türkiye özelinde değil, bütün dünya çekiyor çünkü. Şunu silip baştan yapsınlar, sıfırdan açılsın YouTube.
Zaten buradaki sorun şu abi, adam yani sen...
Temiz.
YouTube'a bir alternatif olsa biz hemen gideceğiz zaten. Tabii, yani o kadar bıktık.
Vidivodo YouTube'un alternatifi değil maalesef.
Evet.
Yani bunu bir yayıncı tarafında da biz de biliyoruz. Artı hani şimdi YouTube... Şimdi tamam bu telif hakları konusundaki gariplikleri falan konuştuk da... YouTube'un sağladığı bazı araçlar var bir yayıncıya falan. Bunlar da diğerlerinde yok. Ya çözülecek Murat, işte dediğim gibi sıkıntı artacak, insanlar yayın yapamaz hale gelecekler. Bir yandan insanlar artık oturma odalarından yayın yapıyorlar. Ya. O yükselecek. Onun getirdiği hiç düşünülmeyen sorunlar ve durumlar ortaya çıkacak. İşte geçen haftalarda konuştuğumuz gibi şimdi Twitch diye bir sistem yapıyorsun. İnsanlar oyun oynayacak, buradan yayınlayacaklar, ne güzel diyorsun. Adam ne yapıyor? Web kameranın karşısına geçiyor. Talk show yapmaya başlıyor. Hmm. Bir anda öyle kalıyorsun. Yani hiç düşünmemiştin ki sen. Lisans sözleşmesinde de böyle bir şey hiç düşünmemiştin. Aa, oturup baştan her şeyi düşünmen gerekiyor. Onu düşünüyorsun. Adam başka aşına fişine yapmaya başlıyor şeyde. Aa, bu sefer de bunu düşünmedin. Evet. Ne yapacağım? Teknolojinin getirdiği olanaklar ve durumlar böyle konulmuş kuralları, önceden düşünülmüş şeyleri ezip geçiyor.
Evet.
Hiçbir zaman öngöremiyorsun. Dolayısıyla herhalde her şeyi baştan düşünmemiz gerekecek.
Kesinlikle abi.
Ve biraz da belki de her yayında anlatıyorum ama adamcağızın Google'ın bakış açısını anlatması açısından önemliydi. Şu Windsurf'ın dediği gibi, dedi ki adam biraz da toplum değişecek.
Hı-hı.
Hani işte belki de işte biraz da sanatçılar da değişecek belki. Tabii. De.
Öyle.
Bakalım. Bir uzlaşı sağlanması lazım.
Evet. Suriye elektronik ordusu CNN'in sosyal medya hesaplarını eklemiş abi.
Microsoft'u da eklemişlerdi.
Onu da eklemişlerdi.
CNN'i eklemişler. Valla nasıl oluyor bilmiyorum. Ama başarılı gidiyorlar.
Evet.
Yani şeyleri çoğaldı. Ellerindeki...
Portföy.
Portföy çoğaldı, evet.
Oyun dünyasına geçelim ufaktan. Mobil platformlara Deus Ex The Fall çıktı bugün. Geldiğinde sen bununla oynuyordun.
En azından Android'e, yani iOS tarafında belki daha önce çıkmıştır bilemiyorum. Affetsinler beni kullanıcıları ama Android'e yeni çıktı. Oynamaya başladım. FPS. Gamepad desteğini falan yapmamışlar.
Ya abi ona ben çok şaşırdım.
Yani ben şimdi ona şey deneyeceğim. Shield'da hani göstermiştik ya, kendin yapıyorsun.
Ha, evet.
Fakat çok düğme var, büyük olasılıkla olmayacak o iş.
Hmm.
Fakat en azından şeyi yapabilirim gibi geliyor Murat. Sağ sol analogları map edebilirim gibi geliyor. Deneyeceğim işte. Ya da benden önce birileri yapıp upload etmiş olabilir. Fakat Deus Ex Human Revolution'ı nasıl söyleyeyim hani.
Grafik anlamda aynen
grafik
yapmışlar.
Grafik anlamda menüsünü falan aynen aktarmışlar. Çok başarılı olmuş. Yani zaten tabii ki aynı texture'lar falan belki kullanıldı ama çok başarılı olmuş. Çok güzel. Hakikaten Deus Ex. Yani zaten onu sonuçta Adam Jensen falan da normal oyunda görmediğin için onu göstersen birine bak Deus Ex oynuyorum desen Macit oynar bunu bayıla bayıla, o hastası ya.
Evet.
Bir tek işte arada sırada take down falan yaparken adamını görüyorsun. Seninki başka bir karakter bunda. Biraz pahalı. $8 mı ne?
Hmm.
Birazcık ucuzlaması beklenebilir. Belki o arada gamepad desteği de falan artar.
Evet.
Fakat çıktı.
Ama sen de bayağı kaptırmıştın yani geldiğimde.
Ya ben onu oynayacağım. Hoşuma gitti.
Evet. Bu ne abi? Kendi Crash Saga'nın yapımcısı kendi kelimesini, Saga kelimesini kullananlara savaş.
Savaş açmış.
Nasıl oluyor o şey?
Vallahi adam işte kendi kelimesi geçen oyunlara mahkemeye veriyor. Hadi o yetmedi. Şimdi biliyorsun The Banner Saga diye bir oyun çıktı bu hafta ve çok inanılmaz ilgi gördü. Bir tur bazlı bir FRP, RPG. Ona da mahkemeye vermişler. Saga kelimesinden ötürü. Ya nasıl oluyor bilmiyorum. Crash'ı da kullanan bir iki oyun var mı hiç aklına gelen? Onu da şey yaparlar. Crash Bandicoot
var, çok
şey
vardır yani.
Sony'de. Onu da mahkemeye verirler herhalde. Yani bunlar şey işte akıl tutulması artık. Tamam, şeye hak veriyorum. Eminim ki kendi Crash Saga'nın... Şimdi ben o montajı yapabilirsem yayınlayacağım önümüzdeki günlerde. Bir şey yaptım.
Ne yaptın abi?
Android Market'teki Need for Speed çakmalığının istatistiğini çıkarttım. Need for Speed 3 kelimenin her kombinasyonu var. Speed for Need, for Need, this Speed. İşte Need for Extreme Speed, Need for Hot Speed, Need for Deadly Speed falan. Bir de Real Racing'i de katmışlar. Need for Real Speed, Real Need for Speed falan. Muhteşem bir şey. Şimdi tabii ki bunların hepsi çakmalık. Şimdi kendi Crash Saga'nın da başında böyle şeyler vardır ama... Ya kendi yani şeker kelimesini tescil edip de o kelimeyi her kullanana saldırmak da biraz alaka, ya da saga. Ya
Star Wars saga yani ne olacak?
Kendi Crash Saga ile The Banner Saga mıydı? The Banner Saga arasında kesişen bir, ikisinin de bilgisayar oyunu olması dışında evet, kesişen bir yani nokta yok.
Saga, çok saga var. Yani ya oraya gelirsek.
İşte yani Murat yani bu firma... Bu arada tabii kendi Crash Saga'nın yapımcısında şu anda o da parayı koyacak yer bulamayan firmalardan birisi. Onun verdiği şeyle, gazla bir akıl tutulması yaşıyorlar. Zynga'da yapıyordu böyle şeyler
evet,
ya.
Sonra ne oldu gördük. 13 GB büyüklüğünde Dead Rising 3 yaması şaşırtıyor. Yani. Oyun evet, yapmış bunlar yani.
13 GB büyüklüğünde oyun yaması.
Evet, yani bu şey demek, siz oyunu bırakın biz yenisini yaptık bunu kullanın.
Bizde de en ucuz tarifede kotalar ne kadar? 6 GB mı?
4.
4 değil mi?
Kota aşama ücreti 11 küsür. 12 galiba.
Şimdi ve 13 GB büyüklüğünde oyun yaması çıkıyor.
Ya.
Sen 4 GB kota falan konuşuyorsun. Yani 4'ü bırak. 100 GB kotan bile olsa 13 GB ne demek? %10'undan %13'ü demek. Yani 100 GB yetmez.
Evet.
Ki 100 GB iyi bir rakam.
Ne aylık yapmış bunlar abi? Yani bu kadar ya, ne yapmışlar yani?
Ya üstelik şu var. Xbox One oyunu bu.
Hmm.
Oyuna sahip olanlar, bu yamayı uygulayanlar diyorlar ki oyunun büyüklüğü değişmiyor diskteki. 1 GB falan artıyor. Yani bir şeyleri modifiye etmiş adamlar. Nedir bilmiyorum. Ama böyle saçma sapan yamaları ben PC'de de gördüm. Şey de böyle oluyor. Her yama için konuşmuyorum ama geçmişte bazı Battlefield 4 yamaları da böyleydi. 1 GB indiriyorsun, oyun değişmiyor. En son PC'de Batman'in yaması Batman. Tam olarak böyleydi. 2 GB mı ne indiriyordun ve oyunun büyüklüğü değişmiyor. Çünkü sadece fix kendi içinde. Yani bu Murat 13 GB yama zaten dedirtecek bir şey ama bizim de hani bu kotalarımızla hiçbir şey olmayacağının bir diğer ispatı.
Evet. Bilmiyorum izledin mi? Yine Yüzüklerin Efendisi oyunu geliyor. O yerde geçen, Middle Earth'te geçen Shadow of Mordor.
Evet.
Orada da 8 dakikalık bir video var. Linkini koydum. Evet. Güzel gözüküyor da anında dalga konusu oldu. Çünkü oyunun tamam hoş, gayet iyi gözükse de bir ya diyorsun burası aynı Batman. Aa burası Batman. Assassin's Creed. Zaten bir yerde galiba Assassin's Creed motoru olduğu yazılmış.
Bana Batman gibi geldi.
Dövüş kısmı, Batman. Kesinlikle öyle. Assassin's Creed kısmı da şey yani oraya buraya yine tırmanma olayları falan filan. Şey değil. Ben abi şey oyunlarını oynayamıyorum. Hani eline kılıcı verip bir ona saldır, bir ona saldır. Konsolda çok var. Lineer oluyor genelde oyunlar. Ama bu oyunda şey var. Hani yine biraz düşünceler, yani biraz taktiksel bir şeyler yapabiliyorsun hala. Yani istersen dalıyorsun, istersen hani ister
başkalarını daldırtıyorsun falan.
Ya oyun güzele benziyor. Evet, zevkli bir şeye benziyor.
Herkes heyecanlandı.
Evet, heyecanlandırıcı bir oyun oldu. Hani Lord of the Rings ile Hobbit arasındaki bir zamanı konu aldığı söyleniyor. Başka da çok fazla bilgi yok zaten. Videoyu izlesinler, çok güzel bir gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anda en çok bu benzerlikler konuşuluyor.
Evet, evet. Bir de Murat şeyi biliyorsun ya. Şimdi oyun yapımcıları böyle ağız sulandıran videolar yapıyorlar. Bakıyorsun script çıkıyor. Bunun grafik kalitesinde zaten çok özel bir şey yok.
Yok.
Hani günümüzün grafik kalitesi ama hani davranışlar olarak, yapay zeka falan olarak dediğim gibi hani süper diyorsun, oyun çıkıyorsun, hiç öyle değil falan. O Doğru. yüzden ne bileyim ben artık güvenimi kaybettim. Çok temkinli yaklaşıyorum.
Aynen öyle. Dijital Oyunlar Federasyonu gelişmekte olan spor branşları bünyesinde katılmış. Bu ne kadar yeni bir haber bilmiyorum.
İyi olmuş yine bir şey, bir adres bulmuş.
Evet. Bu arada haberlerin de sonuna geldik. Evet. Yarı yıl tatili başladı. Şimdi kalkan bilgisayarlar, yasaklar, oyunlara yasaklar kalkmıştır. Şimdi
o bilgisayarlar raftan inmiştir.
Evet. Steam'in şeyi bize denk gelmedi tabii bu. Ya da aldılar hani şimdi oynayacaklar.
Evet.
O bir ay önceki çılgınlıktan. Deli gibi çocuklar oynayacaklar.
İyi oyunlar diyelim. Evet. Keşke biz de oynayabilsek. Biz birazcık şey yaptık bu hafta. Teaserlar yaptık.
Evet.
Oculus Rift.
Burada.
Geldi burada. Yayınlanacak bir değer. Yani ona tam inceleme demeyelim. Çünkü ürün bitmiş, piyasaya verilmiş bir ürün değil.
Bizdeki de son versiyonu değil ayrıca.
Evet, son versiyonu değil. Bu bir geliştirme şeyi. Biz bunu genel olarak hani konuyu, konsepti değerlendireceğiz. Evet. Deneyimi aktaracağız size. Zaten öyle bir şey ki gördüğümüzü size aktaramıyoruz.
Aktaramıyoruz, anlatacağız.
O yüzden gördüğümüzü size gösteremiyoruz, anlatacağız. Deneyimlerimizi anlatacağız. Onun öyle bir videosu olacak.
Evet, Xbox One geldi.
Xbox One geldi. Hazırlanıyor.
Hazırlanıyor.
PlayStation 4'ten daha az olmayacak bir içerik
çıkar.
Çıkacak. Sağlanacak.
Başka?
Daha söyleyelim mi?
Söylemeyelim.
Ama söyledik gerçi. Bir de işte Steambox'a
Doğru.
Dokunuyoruz.
Gerçi o Steambox bir PC aslında.
Tabii ki. Yani Steambox diye zaten hani şu anda tam bir şey yok. Hani şey, yani şöyle hani var bir sürü de işte farklı farklı şeyler. Bizde de onlardan biri var.
Evet.
Onu da değerlendireceğiz. Kontrolcüsü de elimizde. Onu da değerlendireceğiz.
Daha başka şeylerimiz
yani
de olacak.
Yani böyle ilkler tencerede kaynıyor. Başka bir sürpriz daha var.
Evet. O da öyle kalsın.
O da sırasını bekliyor. Var bayağı bir şeyler var ya.
Evet. Yani ayva yemiş durumdayız başka evet. bir deyişle.
Evet. Bunlar yağmur gibi geldi. Sağ olsun bunları arkadaşlarımız getirdi. Onlar da videolarda kendilerinden bahsedeceğiz. Çok sağ olsunlar. Bir çuval teknoloji getirdiler TeknoSeyre. Evet. Ve hakikaten hani açmadan kendilerine satın aldıkları değerli ürünleri açmadan bize getirip bırakıp gittiler.
Evet.
Sağ olsunlar. TeknoSeyre verdikleri destek, TeknoSeyre izleyicilerinin, arkadaşlarımızın verdiği destek büyük.
Öyle. Başka bir şey diyor musun Levent abi? Şey konusu var abi, onu ben söyleyeyim. Her yoruma yine şey gelmeye başladı. Böyle, ya bu ne kadar pahalı, niye pahalı ürünü inceliyorsunuz? Şimdi orada bir defa pahalı nedir, kime göre, neye göre pahalıdır konusu var.
Evet.
Bir de yükselen kurlar var Levent abi. Bugün artık ucuz bir şey teknoloji dünyasında da alamayacak hale geliyoruz evet. ufaktan. Bugün konuştuğumuzda 2.35 falandı. Yani çok yaklaşmıştı. 2.33 müydü neydi? Bugün itibariyle dolar. Ki bir de bir de onun eurosu var. Hani 3. Zaten evet. o daha önde gidiyor. Fiyatlar ya euro oluyor ya dolar oluyor bizde. Evet. Tabii ki de artık ucuz bir şey kalmadı. Bizim alım gücümüz Türk parası üzerinden. Sonuçta biz dolar kazanmıyoruz. Yani fiyatlar böyle. Yapacak bir şey yok. Ürünlerin fiyatları yani yurt dışında ekonomik çıkan ürünü buraya getiriyorsun. Test ediyorsun. Fiyatını istiyorsun. Fenalık evet, geçiriyorsun. Evet. Diyor ki 800 evet. lira, 1000 lira.
Bir de Murat bizim işimizde yani bilgisayar dergilerinin iddia ediyorum 10 yıllık, 20 yıllık bilgisayar dergilerinde incelenen ürünlerin istatistiğini çıkarsın bir baba yiğit. Hı hı. Her zaman üst düzey ürünlerin yer aldığını görecektir. Çünkü bizim işimizde firmalar alt düzey ürünlerini yayınlara göndermez. Çünkü alt düzey ürünler tabii orası burası kesilmiş, ucuzlatılmış, hafifletilmiş ürünlerdir. Ve bunlar eleştirileceği için firma göndermez. Bir de halo efekt denen bir şey var. Yani Asus diyelim. Şimdi Asus'un Republic of Gamers serisinden 600 dolarlık bir anakartı gelip de incelenmesi çıktığı zaman tabii ki anakartın her yerinden özellik fışkırıyor. Şöyle iyi, böyle iyi. Tabii ki olumlu bir incelemesi çıkıyor. Bu bir olumlu bir atmosfer yaratıyor, tamam mı? Onu o anakartın incelemesini okuyan adam aynı markanın 40 dolarlık anakartına da daha bir böyle olumlu bakıyor, tamam mı? Bu da o firmadan.
Evet.
Yani bu bütün dünyada ve bütün ürünler için geçerli bir şey. Sırf teknoloji değil. Hı hı. Firmalar bunu da kullanmak istiyorlar. O yüzden yani sektörün içinden olan arkadaşlar bilirler ya da kenarından bile bulunmuş arkadaşlar bilirler. Dışarıdan dinleyenlere hikaye gelebilir ama bugün MSI'dan, Asus'tan, Gigabyte'dan 500 dolarlık anakartı inceleme için iste bir gün sonra gelir. 40 dolarlık anakartı iste yoktur ellerinde. Hı hı. Onun numunesi gelmemiştir, gelmeyecektir.
Tabii,
de.
Gelmez.
Anca onu satın alabilirsin ya da evet. işte Niyazi Bey gibi hani iyi anlamda söylüyorum delilerden istersen o yollar. Kendi stoğundan yollar. Onun sample'ı, numunesi falan Asus'tan Doğru. gelmez. Hatta belki de onu yollasalar belki Tayvan kızar.
Kızar.
Bunu niye incelemeye gönderiyorsunuz? Bunu niye incelemeye gönderiyorsunuz diye. Bu iş böyle.
Hı hı.
Yani bunun yolu şu, benim deli gibi gelirim olsa, inceleme ürünlerini firmalardan almak zorunda falan kalmasam, çarşıdan gidip basıp parasını alsam, o istediğimi alırım. Toplarım 40 dolarlık anakartlardan şey yaparım, round up yaparım.
Değil mi?
5 tanesini birden alır getiririm. Ama dediğim gibi ben şurada bunu tekrar söyleyeyim, artık bize sözümüze itimat eden arkadaşlar vardır. Bugün ASRock'tan, MSI'dan, Gigabyte'dan, Asus'tan o en aşağı düzeydeki 40 dolarlık anakartı istesen alamazsın, yoktur. Hani vermez değil, yoktur. Onun sample'ı yoktur.
Hı hı.
Böyle, bu iş böyle.
Öyle.
Böyle. Bunun kırmanın yolu bütün iş modelimizi, gelir modelimizi değiştirmeyi gerektiriyor.
Hı hı.
Ben firmalarla bu tür ilişkilerimi kesip de ürünlerimi çarşıdan İngiltere, hep örneğini veriyoruz. Şu İngiltere'deki Which Computer mi, What Computer mi ne dergisi gibi gidip de çarşıdan alabilecek mali gücüm olsa ne çılgınlıklar yaparım. Ama yok.
Yok. Evet. Başka da bir şey kalmadı Levent abi.
Öyle. Şimdilik bu durumdayız. Bir an önce bitirelim de şu şeye koşalım.
Evet, bu arada aklıma geldi. Şimdi seninle yaptığımız CS'de benim saati soranlar oluyor. Gösterdiğim saat vardı ya.
Ne o saat ya?
Kalp atışını gösteriyordu.
Ha.
Spor saati. Onun bana çok soruyorlar ne o diye. Arkasını söylememiştim çünkü.
Viral yapma.
Viral. Yok, Türkiye'de satılmıyor abi. Mio Watch. Mio Motion Plus isteyenler baksın o şeyden. CS videosundan. Sadece eBay'den alabiliyorsunuz şu anda. Ben de öyle almıştım. Kapıya kadar gelmişti. Nasıl geldi bilmiyorum. 200 TL.
Evet.
Her şey dahil fiyatı.
İyi.
Peki Levent abi, benim söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Enteresan incelemelerle birlikte.
Evet.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.